Ayrım 37. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 334. 12. kısım. Yelken göründü. İskele provasından iki kerte biri de yelken göründü. Yukarıdan gelen bu bağırış güneye yaptıkları yolculuğun 3. sabahında duyuldu. Kamarasında oturan Locke o sırada sandığından çıkardığı çatlak bir el aynasındaki bulanık yansımasını seyretmekle meşguldü. Yola çıkmadan önce kılık değiştirmek için kullandığı makyaj kutusundaki simyasal maddelerin yardımıyla saçını doğal rengine döndürmüştü. Şimdi de yanaklarında hemen hemen aynı tonda bir sakal çıkıyordu. Tıraş olup olmayacağından henüz emin değildi ama yukarıdan gelen bağırışla birlikte sakalına yönelik tüm düşünceleri kaybolup gitti. Kamerasını derhal terk etti, loş güverte merdiveninin dik basamaklarını tırmandı ve parlak sabah ışığının altındaki kıç güvertesine adım attı. Mavi gökyüzü pipolarından çok uzaklara sürüklenmiş tütün dumanlarını andıran yüksek ve beyaz bulutlarla kaplıydı. Açık denize çıktıklarından beri iskele kemerlerinden rüzgar alıyorlardı ve kızıl ulak hafifçe sancağı yatmıştı. Üstünde durduğu zeminin durmaksızın sallanması, gıcırdanması ve yan yatması bundan önceki son ve de ilk deniz yolculuğu sırasında dermansızlıktan kamerasına hapsolmuş Locke'ye tamamen yabancıydı. Genç adam eğitimli bir hırsıza özgü çevikliğinin denizde epey işe yaradığını söyleyerek kendine avutsa da ne olur ne olmaz diyerek etrafta gereğinden fazla gezinmekten kaçınıyordu. En azından artık deniz tutmasına karşı bağışıklık kazanmışa benziyor ve bunun için madrabaz bekçiye tüm kalbiyle şükrediyordu. Gemideki çoğu kimse onun kadar şanslı değildi.
''Durum nedir efendi Caldres?''
''Güzel bir sabah geçiriyoruz kaptan. Ayrıca kolon bir gözcüsü iskele provasından iki kerte biri de beyaz bir yelken gördüğünü söylüyor.'' Caldres bu sabah dümende tek başına duruyor, kalitesiz bir tütün demetinden sarılmış bir purodan ufak nefesler alıyordu. Locke ucuz tütünün kükürde benzer kokusu karşısında burnunu kıvırdı. Sessizce iç geçirip dürbününü çıkaran Locke elinden geldiğince dikkatli bir şekilde hareket ederek baş kasarasına çıktı ve iskele provasının küpeştesine kadar gitti. Evet işte oradaydı. Beyaz bir lekeden ibaret olan uzaktaki gemi, uzaktaki ufkun koyu mavisinde belli belirsiz görülebilmekteydi. Locke kıç güvertesine döndüğünde Jabril ile diğer birkaç denizci orada oyalanarak onun kararını bekliyorlardı.
''Gözünü korkutacak mıyız kaptan?''
Jabril sadece meraklı görünse de arkasındaki adamlar düpedüz hevesliye benziyorlardı.
''Eşit bayın, bir an önce tadına bakmak istiyorsunuz ha?''
Locke derin düşüncelere dalmış gibi gözükerek Caldres'ten tarafa döndü ve yaşlı adamın ısrarlı bir hayıra denk gelen özel işaretlerini kullandığını gördü. Tam da beklediği gibi, geçerli sebepleri saymak için seyir subayına danışmasına gerek yoktu.
''Yapamayız çocuklar, siz de bunun farkındasınız. Daha kendi gemimizi bile adam edemedik. Gidip de bir başkasınınkine saldırmanın anlamı yok. Adamlarımızın çeyreği dövüşmek bir yana dursun, çalışacak kadar bile zinde değiller. Taze gıdamız, temiz bir gemimiz ve bol bol vaktimiz var. Daha iyi fırsatlar yakalayacağız. Rotayı koru efendi Caldres.
Rotayı koru, anlaşıldı kaptan.''
Jabril bunu sorgusuz sualsiz kabul etti. Locke her geçen gün adamda iyi çalışan bir kafa ve gemi yaşantısının neredeyse her yönünü kapsayan geniş bir bilgi dağarcığı olduğunu keşfediyordu. Tabii bu da onu en azından ikinci konuda kendisinden üstün kılıyordu. Jabril'in iyi bir muavin olması minnet duyulacak bir diğer iyi şanstı. Arkasındaki adamlarsa... Locke hayal kırıklıklarını unutmalarına yardım etmek için kendilerini meşgul edecek bir şeye ihtiyaç duyduklarını sezgisel olarak biliyordu.
''Strava dedi en gençlerine, para keteği kıça taşı, mal, kum saati senin. Raporunuzu efendi Caldres'e verin. Jabril, kıvrık yay kullanmaktan anlar mısın?''
''Evet kaptan, kısa, kıvrık, uzun, hepsiyle iyi ok atarım.''
Kıç ambarındaki depolardan birinde 10 tane olacak. Bulmakta zorlanmazsın. Birkaç yüz ok da cabası. Branda'dan ve Saman'dan birkaç okçuluk hedefi hazırla. Onları provaya koy ki hiç kimse kıçına tatsız bir sürpriz yemesin. Tayfaları gruplara ayır ve hava izin verdiği sürece her gün talim yaptır. Nihayet başka bir gemiyi ziyaret etme zamanımız geldiğinde gabyalarda işini bilen okçular istiyorum.
İyi fikir kaptan.
Bu en azından hala kıç güvertesi civarında oyalanan denizcileri biraz heyecanlandırırdı. Çoğu Cabril'in peşi sıra bir lombardan ana güverteye indi. Mevzuya gösterdikleri ilgi Loke'ye başka bir fikir verdi.
Efendi Valora!
Jan aşçıları Mirlon'la beraber baş kasarasının bitişiğindeki küçük tuğla fırındaki bir şeyi inceliyordu. Loke'nin bağırışına cevaben elini salladı.
Gün batımına kadar gemideki herkesin tüm silah dolaplarının yerini bilmesini istiyorum. Bu işi bizzat hallet.
Kafa sallayan Jan her ne yapıyorsa ona geri döndü. Loke'nin tahminince Kaptan Ravel'in gemideki silahları, yayların yanı sıra nacatlar, meçler, sopalar ve birkaç tane de teber vardı. Adamlarından esirgememesi moral açısından onları kilitli yahut gizli tutmaktan çok daha fazla yarar sağlardı.
Aferin dedi Kaldris usulca.
Mal ana direğe çivili kum saatindeki son birkaç kum tanesinin de akmasını izledi. Sonra da kıça doğru dönüp bağırdı.
Ölç!
7,5 deniz mili diye seslendi Streva bir saniye sonra.
7,5 dedi Kaldris gayet iyi. Verrar'dan ayrıldığımızdan beri 3 aşağı 5 yukarı aynı hızda ilerliyoruz. Hiç fena değil.
Loki yaşlı adamın seyir tahtasındaki deliklere takılı raptiyelere ve tam güneyin azıcık batısına gittiklerini gösteren kutudaki pusulaya bir göz attı.
Böyle devam ettiği takdirde iyi bir hız diye homurdandı Kaldris ağzındaki puronun etrafından. Bu gidişle 2 haftada hayalet rüzgarına varırız.
Kaptanı bilmem ama programın birkaç gün önüne geçmek beni çok rahatlatır.
Peki böyle devam edecek mi dedi Loke seyir subayının kulağına fısıldamasına gerek kalmayacak kadar alçak sesle.
İyi bir soru. Yaz sonu Pirinç Denizi'nde ilginç bir zamandır. Oralarda bir yerde fırtınalar var. Onları kemiklerimde hissedebiliyorum. Bizden epeyce uzaklar ama yine de bekliyorlar.
Aman ne güzel.
Bir yolunu buluruz kaptan.
Kaldris prosunu bir anlığına ağzından çıkardı, güverteye kahverengi bir şey tükürdü ve onu tekrar dişlerinin arasına sıkıştırdı.
Aslına bakarsan tamahkar suların efendisine şükür her şey yolunda gidiyor.
13. Kısım.
Öldür onu Cabril, kahrolası kalbinden vur!
Jabril geminin ortasında duruyor, geniş bir panoya çivilenip yaklaşık 10 metre ötedeki ana direğe yaslanmış bir frak cegete, Loke'nin sandığından hibe edilmişti bakıyordu. Her iki ayağı da güvertenin kalaslarına çekilmiş üstün körü bir tebeşir çizgisinin üstündeydi. Oyunun kurallarına uygun olarak sağ elinde bir fırlatma bıçağı, sol elinde ise dolu bir şarap şişesi tutuyordu. Bağırarak onu teşvik eden denizci yüksek sesle geğirdi ve ayağını güverteye vurmaya başladı. Jabril'in etrafındaki insan çemberi hemen ritme uyum sağladı ve önce yavaşça sonra da giderek artan bir hızla el çırpıp tezahürat etmeye koyuldu.
Tek damla bile dökme, tek damla bile dökme, tek damla bile dökme, tek damla bile dökme, tek damla bile dökme.
Jabril iyice gerindi, kolunu geriye doğru çekti ve bıçağı fırlattı. Bıçak ceketi tam ortasından vurdu ve kopan tezahürat çabucak ulumalara dönüştü. Jabril şişedeki şarabın bir kısmını da dökmüştü.
Kahretsin diye bağırdı.
Şarap israfçısı diye bağırdı etrafında toplanmış adamlardan biri. Kafirliğin en ağırını kötüleyen bir rahibin şevkiyle.
Cezayı öde ve ona ait olduğu yere koy.
''Hey, en azından ben ceketi tutturdum.'' dedi Jabril sırıtarak. ''Sen atışında neredeyse kıç güvertesindeki birini öldürecektin.''
''Bedelini öde, bedelini öde, bedelini öde'' diye tezahürata başladı kalabalık. Jabril şişeyi dudaklarına dayayıp dimdik kaldırdı ve bir dikişte içmeye başladı. Şişedeki şarap miktarı azaldıkça tezahüratın sesi ve temposu da arttı. Boyun ve çene kasları iyice gerilen Jabril, koyu kırmızı sıvının son yudumlarını da içerken boştaki yerini havaya kaldırdı. Kalabalık onu alkışladı. Jabril şişeyi dudaklarından ayırdı, başını eğdi ve en yakınındaki adamın üstüne ağız dolusu şarap tükürdü. ''Tüh!'' diye bağırdı. ''Bir damla döktü.'' ''Sıra bende.'' dedi ıslanan denizci. ''Bilerek kaybedeceğim ve ben de senin üstüne bir damla dökeceğim ahbap.''
Loki ile Kadris kıç güvertesinin sancak küpeştesinden olup bitenleri seyrediyorlardı. Yaşlı adam nadir molalarından birini verip dümenin başından ayrılmıştı. Geminin kontrolü o sırada Jean'daydı. Kadris'in geminin pek kıymetli dümeninden birkaç adım uzaklaşmasına yetecek kadar durgun ve ılık bir alacakaranlıkta yol alıyorlardı.
''Bu iyi bir fikirdi.'' dedi Loki. ''Zavallı hergeleler o kadar uzun zamandır sürünüyorlardı ki biraz cümbüşü hak etmişlerdi.'' dedi Kalriz açık mavi bir seramik pipoyu tüttürürken. Pipo Loki'nin şimdiye kadar onun ellerinde gördüğü en güzel ve narin şeydi. Yaşlı adamın yüzü közlerin yumuşak ışığıyla aydınlanmaktaydı. Kaldris'in önerisi üzerine Loki güverteye bol miktarda şarap ve bira çıkarttırmış, kızıl ulağın stoklarında her ikisinden de bunun iki katı büyüklüğündeki bir mürettebata fazla fazla yetecek kadar vardı, sonra da gemideki herkese zevkler arasında seçme şansı sunmuştu. Ayık kalıp nöbet tutmayı tercih edenler çift porsiyon yeni kızarmış domuz eti yiyecek, yanlarında getirdikleri küçük fakat iyi besili domuz sayesinde etmeyenlerse içkili bir parti yapacaktı. Kaldris, Jean ve Loki domuz etini seçen dört tayfayla birlikte ayık kalanların tarafındaydı elbette.
''Böyle şeyler insana bindiği gemiyi evi gibi hissettirir.'' dedi Kaldris. ''Denizde ne kadar boktan bir hayat sürdürebileceğini unutmana yardım eder.''
''O kadar da kötü değil.'' dedi Loki hülyalı denebilecek bir ifadeydi.
''Ya kahrolasıca geminin tanrılar tarafından bir gecede gönderilen kaptanıysan değildir tabii.''
Yaşlı adam prosunu tüttürdü ve dumanı küpeşlerin üstünden üfledi.
''Eh bunun gibi birkaç gece daha düzenleyebilirsek harika olur. Sessiz sedasız anlar disiplin sağlamada kırbaçlardan ve prangalardan daha etkilidir. Bu sözümü iyi belle.''
Loki'ye dönüp kara dalgaların ötesine baktı ve simyasal fenerler gibi ışıldayan yeşil beyaz bir şeklin dalgaların arasından fırladığını, birkaç saniye sonra tekrar suya daldığını gördüğünde de irkildi. Gözlerini kırptığı zaman yaratığın havada çizdiği yay karanlıkta yanar döner bir leke bıraktı. ''Tanrılar aşkına'' dedi, ''o da neydi öyle?'' Geminin yaklaşık 100 metre uzağında o şeylerden bir sürü vardı. Ses çıkarmadan birbirlerinin peşi sıra sıçrıyor, dalgaların üstünde bir belirip bir kayboluyor, siyah sular soluk ışıklarını bir ayna gibi geri yansıtıyordu.
''Sahiden de bu sularda yenisin.'' dedi Kaldris. ''Onlara sıçrayan tayflar denir Costa. Tal Verra'nın güneyinde bunlara sık sık rastlarsın. Bazen daha büyük sürüler halinde gezerler, bazen de öyle yükseğe sıçrarlar ki gemilerin üstünden geçerler. İnsanları takip ettikleri bilinir ama sadece hava karardıktan sonra.''
''O şeyler bir tür balık mı?''
''Bak orasını kimse tam olarak bilmez.'' cevabını verdi Kaldris. ''Sıçrayan tayflar yakalanamaz. Duyduğum kadarıyla dokunulamaz bile. Sanki birer hayaletmişçesine ağların içinden geçip giderler. Belki sahiden de öyledirler.''
''Ürkütücü.''
''Denizde birkaç yıl geçirdikten sonra onlara alışırsın.'' dedi Kaldris. Piposundan bir nefes çekti ve ucundaki turuncu parıltı bir anlığına güçlendi. ''Pirinç denizi garip bir yerdir Costa. Bazıları ataların hayaletlerinin ona dadandığını söyler. Bazıları ise her türlü hayaletin. Çok şey gördüm. Serenlerin tepesinde mavi kızıl alevlerle yanan ve tepe gözcülerinin ödünü patlatan aziz Corella ateşi mesela. Cam gibi denizlerden geçtim ve bir keresinde de Bir şehir gördüm. Ta aşağılarda. Şaka yapmıyorum. Beyaz taşlardan yapılma surları ve kuleleri vardı. Omurganın tam altında, apaçık meydandaydı. Haritalarımızın bin fersah derinlik biçtiği sularda. Kendi burnum kadar gerçekti. Sonra bir anda kayboldu.
Hah, dedi Loki gülümseyerek. Bunda hiç fena değilsin doğrusu. Beni boşu boşuna işletmeye çalışma Kalbris.
Seni işlettiğim falan yok Costa.
Kadris kaşlarını çattı ve yüzü Pipo'nun ışığında meşhum bir ifadeye büründü.
Sana ne beklemen gerektiğini söylüyorum. Sıçrayan tayflar sadece başlangıç. Hatta neredeyse arkadaş canlısı sayılırlar. Burada benim bile inanmakta zorlandığım şeyler bulunur. Ve aklı başında hiçbir kaptanın asla uğramayacağı yerler. Öyle yerler ki her nasılsa yanlıştırlar. Seni beklerler.
Ah, dedi Loki. Kamor'un eski ve çürük mekanlarında geçen ilk zorlu yıllarını ve küçük çocukları yutmak için karanlıkta beklermiş gibi gözüken binlerce devasa yıkık binayı hatırlamıştı.
Ne kastettiğini şimdi anlıyorum.
Hayalet rüzgarı adaları var ya, dedi Kaldris. İşte en kötüsü de onlardır. Aslında insanların ayak basıp da geri gelebildikleri sadece 8 veya 9 ada vardır. Ama orada sislerin arasında daha kaç tanesinin gizlendiğini ve oralarda nelerin kol gezdiğini ancak tanrılar bilir.
Devam etmeden önce duraksadı.
Hayalet rüzgarının 3 yerleşkesinden bahsedildiğini hiç duydun mu?
Sanmıyorum, dedi Loki.
Eh, Kaldris piposundan uzun bir nefes daha çekti. İlk başta 3 tane vardı. Talverrarlı göçmenler oraya yaklaşık 100 yıl önce çıkmışlar. Sonra da Hovarda Limanı'nı, Montier'i ve Gümüş Umudu'nu kurmuşlar. Hovarda Limanı hala orada elbette, geriye bir o kaldı. Özgür Filo ile yapılan savaşa kadar Montier'in durumu iyiydi. Hovarda sağlam savunma mevzilerine sahiptir. Montier'de ise öyle bir şey yoktu. Filolarının hakkından geldikten sonra onlara bir ziyarette bulunduk. Balıkçı teknelerini tutuşturduk, kuyularını zehirledik, rıhtımlarını batırdık. Ayakta kalan ne varsa ateşe verdik, sonra küllerini de yaktık. Montier adını haritadan silmiş kadar olduk. Tekrar yerleşilecek hali kalmadı.
Peki ya Gümüş Umudu?
Gümüş Umudu, dedi Kaldris sesini bir fısıltıya indirerek, orası 50 yıl önce Hovarda Limanı'ndan daha büyüktü. Daha batıdaki başka bir adadaydı. Çok bereketli bir yerdi. Adındaki gümüş sadece bir umuttan ibaret değildi. Aşağı yukarı 300 aileye ev sahipliği yapardı. Her ne olduysa tek bir gecede oldu. O 300 aile gidiverdi.
Gidiverdi de ne demek?
Gidiverdi. Ortadan kayboldu. Tek bir ceset, kuşların gagalayacağı tek bir kemik bile bulunamadı. Bir şey o tepelerden indi, ormanı kuşatan sislerin arasından çıktı ve oradaki herkesi alıp götürdü. Onun ne olduğunu ancak tanrılar bilir.
Tanrılar bize merhamet etsin.
Keşke etselerdi, dedi Kadris. Her şey olup bittikten sonra bir iki gemi bölgeyi araştırdı. Gümüş Umudu'nda bir gemiyi sanki alelacele denize açılmış gibi başıboş sürüklenirken buldular. İçinde tüm o olaylardan geriye kalan yegane cesetlerle karşılaştılar. Birkaç denizci, direklerin ta en tepesinde.
Yaşlı adam iç geçirdi. Gördükleri her neyse ondan kaçmak için kendilerini oraya bağlamışlardı ve hepsi de kendi silahlarıyla ölmüştü.
Orada bile peşlerindeki şeyle yüzleşmektense kendilerini öldürmeyi yeğlemişlerdi. O yüzden buna iyi bak efendi Costa.
Kaldris simyasal fenerlerin ışığında içki içen ve bıçak fırlatan rahat, gürültücü denizcilerin oluşturduğu çemberi gösterdi.
Böyle şeylerin yaşandığı bir denizde yelken açıyorsan gemini mutlu bir yuva haline getirmenin değerini de anlarsın.
37. ayrımın sonu. Sayfa 342.